Ayrım 27, Rüzgar, Kan ve Kelebek, Ayşe Akdeniz, sayfa 291. 27. Kısım. Komiser Nevzat'ın dediği gibi kısa sürdü eve dönüşü. Rodos'la fazla oyalamadılar onu, hemen İstanbul'a evine gönderdiler. Pilotun pansumanı devam ederken Zeyyat ve Nevzat onu koruyucu melekleri gibi iki kolundan tutarak yan tekneye geçirmişler ve hiç vakit kaybetmeden kıyıya hareket etmişlerdi. Rüzgar tekne ayrılırken arkasını döndü ve son bir kere pilotla göz göze geldi. İkisi de aynı anda yutkundu. Söylenecek o kadar çok şey, yarım kalan o kadar çok söz vardı ki. Bir saate sıkışmış bir yaşamdı sanki aralarında geçenler. Pilot onun dudaklarının kıpırdadığını gördü ama sesi çıkmamıştı. Canını yakan, yüreğini acıtan sessiz bir hoşça kaldı bu. Pilot arkasını döndü, gözlerini sımsıkı yumdu. Böyle bir durumda ve ortamda nasıl davranması gerektiğini bilmiyordu. Daha önce böyle bir duyguyu hiç yaşamamıştı. Zeyyat kıyıya ulaşıncaya kadar şoka girdiğinden kendisine ilgisiz kaldığını sandığı Rüzgar'ın omzundan kolunu indirmedi. Halbuki Rüzgar bu kolun ağırlığıyla kendisini yıkılacak gibi hissediyordu. Zeyyat sürekli bir şeyler mırıldanıyor ama o bunların hiçbirini duymuyordu. Henüz birkaç saat önce azgın boğalar gibi tekneye saldıran dalgaların yerini alan dingin mavi sulara boş gözlerle bakıyordu. Komiser Nevzat daha önce de böyle vakalara şahit olmuştu. Rüzgarda kurtulmuş olmanın verdiği mutluluktan eser yoktu. Kendisine gelebilmesi birkaç gün alacak ama sonra her şey yoluna girecekti. Kapı açılır açılmaz Rüzgar, Despina'nın sevinç dolu çığlığıyla karşılaştı. Tonton kadın Rüzgar'ın boynuna sarıldı, gözleri dolmuş çok duygulanmıştı. Rüzgar da ona sıkı sıkı sarılarak karşılık verdi. Kısa bir süre öylece durdular. Rüzgar bacağına dolanan tüylü sıcaklığı hissedince ayrılıp yere baktı ve gülümseyerek Duman'ı kucağına aldı. Kedinin sırtını okşayarak merdivenlerden yukarı çıktı. Zeyyat ona eşlik ederek çatı katına kadar geldi. Rüzgar önce ses çıkarmadı ama adamın gitmeye niyeti olmadığını anladı. Orada kalmasının doğru olmayacağını, ona nasıl açıklayabileceğini bilmiyordu. Üstelik bunu düşünecek hali de yoktu. ''Çok bitkinim, uykusuz, yalnız kalırsam'' demekle yetindi. Zeyyat yanlış anlaşılmaktan korkarak ''Tabii biliyorum, dinlenmelisin. Sadece seni odana kadar çıkarmak istedim'' dedi. Kısa bir süre sustu, sonra devam etti. ''Rüzgar, çok üzgünüm. Sana daha önce ulaşabilmek için her çareye başvurduğumu bilmeni istiyorum. Bana inanıyorsun değil mi?''
''Üzülme, biliyorum'' dedi Rüzgar içini çekerek. ''Bazen olayları biz yaratacağımıza olaylar bizi peşinden sürükler. Kaçınılmaz şeyler vardır hani, bu da onlardan biriydi sanırım.''
''Beni anlayacağını biliyordum.''
''Hem polisler bir de fazla bir şey yapamadıktan sonra. Peki ya sen? Sen gazetene yazacak mısın bu olanları?'' diye sordu tedirgin bir sesle.
''Hayır hayır, korkma lütfen. Rüzgar, ben orada gazeteci olarak bulunmuyordum.''
Rüzgar yeni bir şaşkınlık yaşayacağından habersiz. ''Öyle mi? Peki ne olarak bulunuyordun?'' diye sordu en saf haliyle.
''Rüzgar, ben...''
''Sen ne?''
''Ben istihbaratta çalışıyorum.'' O kadar yorgundu ki Zeyyat'ın söylediğini hemen idrak edemedi. Bu yüzündeki ifadeden okunuyordu.
''Yani bilirsin hani gizli polis gibi'' diye açıklama gereği duydu Zeyyat.
Rüzgar gözlerinin önüne demir perde çekilmiş gibi donuk donuk Zeyyat'a baka kaldı.
''Ne zamandan beri?'' diye sordu.
''Yoksa ilk tanıştıkları andan itibaren kendisine yalan mı söylemişti?''
''Polis akademisini bitirdiğimden beri'' dedi Zeyyat.
28. Kısım. Tanımadığı bir kentin meydanındaydı. Tanıdığını sandı ama kimliği belirsiz insanlar sarmıştı çevresini. Evet, insanlar vardı gerçi. Ama bunların gözleri, burunları, ağızları, ruhları yoktu. Hiç kimse söylediği insan değildi. Olmak istedikleri ya da sergiledikleri kimliklerine karşın gerçekler çok farklıydı. Beyni, bedeni, ruhunun çıplaklığına uzanan koridor bu insanlar tarafından sarılmıştı. Benliği isyan halindeydi. Ya onlardan biri olmalı ya da uzaklaşmalıydı. akşam olmadan yeni başlayan bir hayat kurmalı, ağaçların tomurcuklanmaya başladığı yepyeni iklimlere doğru yola çıkmalı, dönüşü olmayan bir gidiş bileti almalı, saçını başka bir renge boyatmalı, belki o da kimliğini değiştirmeli ve arkasına hiç bakmamalıydı. Özlem duydu, her şey sahte, yaşamak istediği hiçbir şey sahici değildi. Şeytanın ona bir oyunu olmalıydı bunlar. Eski medeniyetler değil miydi onun hayatı? Yeni medeniyetlere ayak uydurması artık olanaksızdı. Özlemini duydu, İstanbul'a geldiğinden beri yaşadığı hiçbir şey olağan değildi. Onlara, olaylara en naif haliyle ayak uydurmaya çalışıyor ama bu siyah kalabalığı oluşturan insanlar vampir gibi birbirlerinin kanını emiyor, içini boşalttıkları ruhları kenara köşeye fırlatıp atıyorlardı. Bu insanlar kendisinden farklıydı. Keyif içinde hep birlikte yarattıkları bu küçük dünyaya ayak uydurmayı başarıyorlardı. Zira birbirlerinden pek farkları yoktu. Daha akıllı olanlar kaleleri gizlice içeriden kuşatırken cahillerin aptallara prim verdiği, çürük kokuşmuş yaşam tohumlarının atıldığı topraklara durmaksızın yağmur yağmalı, onları pisliklerden, fesatlıklardan, kötülüklerden, yalanlardan, sahtecilikten arındırmalıydı. Ama yağmur bile aşağıdaki manzaradan hoşlanmıyor, yağmaya değmez diye düşünüyordu. Havada fesleğen kokusu vardı. Aynı anneciğinin balkonundaki toprak saksıdan yükselen koku gibi. Zeyyat'ın sesi de kendisine geldi. Rüzgarın dinlenebilmesi için gitmesi gerektiğini bilen Zeyyat, "Gideyim, yorgunsun, sen dinlen," dedi. "Evet, kendimi iyi hissetmiyorum. Dinleneyim, teşekkür ederim. Daha sonra, sonra konuşuruz."
"Evet, konuşalım ama olmaz mı lütfen?"
"Tabii, birkaç gün kendime geleyim."
"Peki, bir şeye ihtiyacın olsa beni nereden arayacağını biliyorsun."
"Tamam."
Zeyyat kollarını uzatarak Rüzgar'a yöneldi, sarıldı. Ama genç kadından bir karşılık almayınca, "Rüzgar," dedi. Rüzgar yüzüne gerçekten iyi olmadığını belirten bir ifade takınarak,
"Lütfen, sonra," dedi.
"Peki." Kendini iyi hissetmesi için aradan bir hafta geçmesi gerekmişti. Bu süre boyunca telefonlarını kapatmış, tam bir münzevi gibi yaşamıştı. Ev sahibesi dışında kimseyle görüşmemiş, evden de çıkmamıştı. Zeyyat her gün komiser Nevzat ise birkaç kere aramıştı. Ama Rüzgar'ın iyi olduğuna dair haberi ev sahibesinden öğrendiler. Beynini arındırmak için kendisine yaşadığı olayları hatırlatacak, hiç kimseyle görüşmek istemiyordu Rüzgar, Usame dahil. Rüzgar'ın eve döndüğü gün İstanbul'un 5 yıldızlı otellerinden birine yerleşen Usame, büyük bir sabırla Rüzgar'ın kendisine gelmesini bekledi. Rüzgar gerçek anlamda hiçbir şey düşünmeden, telefonlara yanıt vermeden, televizyon izlemeden ve gazete okumadan bir hafta geçirdi. Eve gelen doktor dışında sadece ev sahibesiyle görüştü. Yakın arkadaşıyla Tilbe ile bile 5 dakikalık bir kahve içmiş, kadın neredeyse kapıdan dönmüştü. Sonunda kendisini arayanlarla bir bir görüşmeye karar verdi. İlk önce Usame ile görüşmek istedi ama oteli aradığında Usame El Hayati'nin o sabah Beyrut'a hareket ettiğini öğrendi. Buna üzüldü. Büyük bir ihtimalle kendisiyle görüşmek istemediğini sanmıştı. Halbuki durum öyle değildi. Bunu Usame'ye açıklamak için öğleden sonra Beyrut'a aradı.
"Bu sabah otelden sordum seni."
"Rüzgar, sesini duyduğuma nasıl sevindiğimi anlatamam. Bu sabaha kadar İstanbul'daydım. Aslında daha kalacaktım. Ama babamın rahatsız olduğu haberini alır almaz Beyrut'a döndüm. Kendisi doktor kontrolünde."
"Rüzgar, yarın İstanbul'a tekrar gelmeyi planlıyordum. Diyordum ki..." "Usame, lütfen babanın yanında kal. Bana darıldığın için gittiğini düşünmek gibi bir hata yaptım. Öyle olmadığına sevindim."
Rüzgar'ın içi rahatlamıştı. Yıllar sonra bile Usame'nin İstanbul'a kadar gelmesi, ertesi gün tekrar gelmeye kalkması için hoşuna gitmiş, gösterdiği ilgi gururunu okşamıştı.
"Rüzgar, Usame, sanırım ne diyeceğini biliyorum. Seninle paylaştığım hayatımın en güzel dönemlerinden biriydi. Senden ayrılma nedenlerimin bir düş üzerine kurulu olduğunu anlayınca hayal kırıklığı yaşadığımı da itiraf etmeliyim. Ama belki böyle olması gerekiyordu ve benim düşlerim sadece vesileydi."
Usami yeniden deneyebiliriz belki. Bana göre seninle paylaştığım her şey çok gerçekti, duruydu. Senin yanında, dedi ve sustu. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Zaman gerekli, uzun zaman. Ne kadar uzun olabilir bilmiyorum, dedi Rüzgar üzgün bir sesle.
Anlıyorum. O halde gelmek için biraz daha bekleyeceğim. Ama sana vermek istediğim bir paket vardı.
Zamana ihtiyacım var Usami. Tüm bu yaşadıklarımdan sonra kendime yeni bir yol çizmeliyim.
Belki biraz daha zaman geçmesini bekleyeceğim.
Teşekkür ederim.
Ertesi sabah saat 11 sularına kadar uyudu Rüzgar. Kapısı tıklatılmasa belki daha da uyuyacaktı. Ev sahibesi, Rüzgar, Rüzgar, uyandın diye sesleniyordu.
Aa evet, uyandım, geliyorum Despina'cığım, bir saniye, dedi, yatağından kalktı, sabahlığına uzanıp sırtına geçirdi, kapısını açtı, kadın elinde bir paketle kapının önünde bekliyordu.
Birisi sana bu paketi bıraktı, hemen sana ulaştırmamı istedi, dedi ve elinde tuttuğu paketi uzattı.
Rüzgar uyku sersemi teşekkür etti. Sabah sabah bu paketi kendisine kimin gönderdiğini merak etti. Sanki içinden geçeni duymuş gibi ev sahibesi
saat 11'i geçiyor, dedi.
Rüzgar ona şaşırarak baktı, gülümsedi. Paketiyle içeri geçip yatağının ucuna oturdu. Üstündeki sarımsı kağıtlar paketin açılmasını imkansızlaştırmak için sarılmış gibiydi. İçinde kapalı bir kutu vardı. Kutunun kenarlarında minik kilitler. Ama anahtarları hiçbir yerde görünmüyordu. Kutuyu nasıl açacağını anlamak için masasının üstüne koyduğu an odasının kapısı tekrar çaldı. Gelen yine Despina'ydı.
Elindeki küçük başka bir paketi Rüzgar'a uzatıyordu.
''Bütün hayranların sana paket getiriyor galiba'' dedi gülümseyerek. ''Bunu da biri bıraktı, sana vermemi söyledi. Bana hiç kimse bir şey getirmiyor.''
Rüzgar ev sahibesine gülümseyip tekrar teşekkür etti. Küçük kutuyu da aldı. Ne olduğunu anlayamamıştı. Sabah sabah bu muamma da neydi? Yatağının ucuna geçip oturdu. Küçük paketi açtı. İçinden çıkan kutunun kapağını araladı. İçinden bir kutu daha çıktı. Hiç sırası değildi ama birisi kendisiyle dalga geçiyor olmalıydı. İkinci kutunun içinde minik bir anahtar vardı. Gayri ihtiyari başını masaya çevirdi. Bu minik anahtar masanın üstünde duran büyük kutunun yanlarındaki küçük kilitlere ait olmalıydı. O zaman bunun bir şaka olmadığını anladı. Masaya davrandı, anahtarı kilidin yuvasına yerleştirip bir kez çevirdi. İkinci kez çevirdiğinde açılmıştı. Anahtarı çıkarıp bu sefer kutunun öteki tarafındaki yuvaya soktu. Yine iki kez çevirdi. Kutu artık kilitli değildi. Rüzgar bir an tereddüt etti. Acaba içinde tehlikeli bir şey olabilir miydi? Bomba, yılan ama herhangi bir ses ya da hareket yoktu. Son zamanlarda yaşadıklarından sonra artık hiçbir şeye şaşırmazdı. Her türlü sürprize hazırlıklıydı artık. Kutunun kapağını açmadan bekledi. Uykusu iyice dağılmıştı. Kutuya daha yakından bakınca tam ortasındaki kabarık mum lekesini fark etti. Bu bir mühürdü. Daha önce gördüğü bir mühür. Çok iyi tanıdığı Q işareti. Usami'nin yazı masasındaki işaretin aynısıydı. Kutuyu Usami'nin gönderdiğini anladı. Tedirginliğinden anında sıyrılıp kutuyu açtı. İçinde deri kaplı bir dosya vardı. Ne olduğunu bilmediği dosyayı yavaşça eline aldı. İlk sayfasını açtı. Açar açmaz irkildi. Elleri yanmış gibi bıraktı dosyayı. Gözleri yuvalarından fırlamıştı sanki. ''Aman tanrım'' dedi sessizce. ''Usami nasıl olur?'' Deri dosyanın diğer sayfalarına baktı. Tamamına göz gezdirdikten sonra usulca masasına koydu, telefona uzandı. Numaraları tuşladı. İki kere çaldıktan sonra attığın karşı tarafında Usami'nin buruk sesini işitti. Sesi titriyordu.
''Usami?''
''Evet Rüzgar, ben de senden telefon bekliyordum. Paketlerini aldın mı?''
''Neden ama?''
Çünkü ne yapılması konusunda doğru kararı verebilecek tanıdığım tek kişi sensin.
Ama bu haritalar Ahmet'in yıllardır derlemek için uğraş verdiği bir tarih.
Biliyorum. O nedenle düşündüm ki onlarla yapabileceklerini tamamladıktan sonra belki tekrar Ahmet'in eşyalarının yanına koyarız. Dün İngiltere'de Ahmet'in bir kızı olduğunu öğrendim.
Belki ileride ona ulaştırırız, ne dersin?
Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ahmet'in bir kızı mı var?
Evet, henüz benden başka kimse bilmiyor.
Kim peki?
Öğrenince şaşıracaksın ama bunu karşı karşıya geldiğimizde anlatabilirim.
Peki peki, ama istediğim bu dosyanın Ahmet'in eşyalarının arasına geri dönmesi ise bundan hiç şüphen olmasın. Bu 4 haritanın değerinin yaklaşık 12 milyon dolar olduğunu biliyorum.
Peki sen bunların milattan önce 500'lere ait ticaretle ünlenmiş zengin bir antik kentin yerini gösterdiğini biliyor musun? Evet biliyorum. Ahmet'in güncesinden öyle olduğunu anlıyorum ve tahminim o ki bu uygarlığın hazinelerini günümüze hediye ettikten sonra haritaları bana tekrar ulaştırırsın.
Umarım bunu Beyrut'a kendin gelerek yaparsın, dedi Usame ümit ve sevgi dolu bir sesle.
Sana nasıl teşekkür edebilirim bilmiyorum ama seni mahcup etmeyeceğime söz verebilirim. Bu medeniyet hak ettiği şekilde gün ışığına çıkacak ve haritaların tamamı Ahmet'in özel eşyalarının arasına geri dönecek. Onları elimle teslim etmeye çalışacağım. Kafam o kadar karışık ki söylemek istediğim çok şey olmasına rağmen toparlayamıyorum. Bağışla beni. Rodos'ta yaptıkların için teşekkür ederim. Bütün yardımların gazetelere manşet olmuş.
Bunlar önemli değil. Mühim olan senin sağ olarak eve dönmüş olman ve çalışmalarını yakından takip edeceğim. Yardıma ihtiyacın olduğunda beni arayacaksın, söz mü?
Söz, dedi Rüzgar günlerdir yüzünü göstermeyen tatlı bir tebessümle.
Usame ona belki de tarihin bazı sayfalarının baştan yazılmasını sağlayacak bir imkan sunmuştu. İçi içine sığmıyordu ama sakinleşmeye çalıştı.
Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Seni gelişmelerin hepsinden haberdar edeceğim, dedi.
Birbirlerine birkaç sıcak söz daha söyledikten sonra telefonu kapattılar. Rüzgar dosyayı göğsüne dayadı, derin bir iç çekti, inanamıyordu. Bu hayal edebileceğinin çok ötesindeydi. Meslek hayatı boyunca yaptığı tüm kazı ve çalışmaları rafa kaldırabilecek düzeyde devasa bir projeyi ellerinin arasında tutuyordu. Telefonun sesiyle yerinden sıçradı. Günlerdir kapalı olan telefonunun sesini tekrar açtığını unutmuştu. Sıçramasından ani sesler duymaya henüz hazır olmadığını fark etti ama aizeyi kaldırdı. Hattın karşı ucunda Zeyyat vardı. Ona karşı hissettiğini sandığı duyguların aniden yok olduğuna inanamıyordu. Ama hislerini ona söylemek zorundaydı.
Nasıl oldun?
İyiyim Zeyyat, teşekkür ederim.
Seni görebilir miyim?
Tabii ama şimdi değil, yapılacak bazı işlerim var.
Peki ne zaman?
Zeyyat.
Evet.
Ne oldu bilmiyorum, açıklamasını kendime de yapamıyorum. Ama sana söylemem gerektiğini biliyorum.
Neyi?
Bazı duygularım daha başlamadan değişti, bazı şeyler yok oldu bitti.
Bizden bahsetmiyorsun değil mi? Bunu bana yapamazsın.
Söyleyeceklerine gereksiz anlamlar yüklemeyeceğini ümit etti Rüzgar.
Sana bir şey yaptığım yok Zeyyat, sakin ol lütfen, diyerek sürdürdü konuşmasını. Duygularım değişti, yaşadıklarıma karşı ruhsal tepkilerim oldu. Anlayışlı olmaya çalış, beynim cenderede sıkılmış gibi. Uzun bir zamana ihtiyacım var. Bunu anlayabiliyor musun bilmiyorum.
Ne kadar zaman?
Bilmiyorum.
Benden vazgeçtin öyle değil mi?
Lütfen böyle anlama. Seninle ilgisi yok. Dünyamın çalkalanmasından ibaret bir şey.
Usame mi?
Zeyyat lütfen yorum yapma. Ne oldu bilmiyorum. Değiştim. Son birkaç haftada çok değiştim. Ölümden döndüğüm, silah zoruyla kaçırıldığım, cinayet işlenen bir yerde bulunduğum yetmezmiş gibi benden şüphe duyulduğunu unutuyorsun. Odamın yabancı biri tarafından darmadağın edildiğini hatırlamak bile istemiyorum, dedi.
Bağışla lütfen, bencillik etmek istemedim. Seni zorlamayacağım ama düşünmeni istiyorum. Çok güzel bir şey yakaladığımızı sanıyordum. Ayağımıza gelen mutluluğu tepmeden önce düşün lütfen.
Tamam, düşüneceğim, söz, dedi Rüzgar. Nevzet Bey'e selamlarımı ilet, yakında yine görüşürüz. Kendine iyi bak, oldu mu?
Rüzgar omuzlarından ağır bir yükün kalktığını hissetti. Bir tüy kadar hafiflemiş, rahatlamıştı. Doğru olanı yaptığını düşünüyordu. Hayatında hiç kimseye yer yoktu.
Bu haritaları canlandırmalıydı. Tarihe, insanlığa, mesleğine, kendisine karşı sorumluydu. Zaten içinde bulunduğu ruh haliyle istese de hiçbir ilişkiyi götüremezdi. Karşısındakini sürüklemek, süründürmek olurdu bu. Son zamanlarda yaşadıklarını düşününce aklına pilot geldi. Acaba ne yapıyordu şimdi? Rüzgarı aramayan tek kişiydi o. Despina'ya bırakılan telefon notlarının içinde de ismi yoktu, hiç aramamıştı. Kameradaki çılgınca sevişme sonrası doğru düzgün hoşça kal bile diyemeden birbirlerinden ayrılmış, bir daha hiç karşılaşmamışlardı. O anlar yaşanmamış, pilot sanki hiç var olmamış gibiydi. Nerede olduğunu tahmin bile edemiyordu, hala Rodos'ta mıydı? Yoksa Atina'da ya da İstanbul'da mı? Rüzgar gözlerini kapatıp derin bir nefes aldı. Her şey inanılmaz görünüyordu ama hepsi yaşanmıştı. Kendisini bir ay öncesine göre çok farklı hissediyordu. Yaşadığı korku dolu saatlerin hayatının geri kalan bölümünü etkileyeceğini biliyordu. Yaşanan dehşet dolu anlar sanki kimliğine vurulmuş bir mühür gibiydi. Değişmişti, daha olgun, daha sakindi artık. Ruhu, beyni daha zengindi. Yaşamı değerli kılan şeylerin tadına daha fazla varabileceğini biliyordu. Önceleri mutluluğun izlerini aradığı yerlerin yanlış olduğunu anlamıştı. Mutluluk iz bırakmıyor, geçip gidiyordu. Ya da o, önünde duran mutluluğa bakmadan geçip gidiyordu. Yaşadıkları mutluluğu başka ruh ve bedenlerde aramakta ne kadar hatalı davrandığını öğretmişti ona. İşte şimdi mutluluk içinde, iliklerinde, kalbinde, gözlerindeydi. Bir ağacın kuru dalında sallanan tek bir yaprağın bile onu uzun süre mutlu edebileceğini biliyordu artık. Göğe baktığında parıldayan bir yıldızın ışığı, masmavi derin suların fosforlu beyaz köpükleri, renkler, kuşlar, her gün önünden geçen güzellikler, onlardan yansıyan huzurdu. Kışın göz bebeklerine yağan kar tanecikleriydi mutluluk.
27. ayrımın sonu. Sayfa 302.